Girişimcilik ekosistemindeki tüm paydaşların listesini ve bilgilerini görüntüleyebileceğiniz, startup veya kurumunuz için harika işbirlikleri yakalayabileceğiniz Entrekom'un podcast kanalına hoş geldiniz. Ben Enis Erdem Yurdatapan.
Ben Aytun Çuysal. Harika konu ve konuklar ile girişimcilik ekosisteminde ihtiyacınız olabilecek ve size yol gösterebilecek her şeyi bu podcast kanalında konuşacağız.
Hazırsanız yeni bölüm başlıyor. Herkese merhabalar. Entrekom Podcast'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün dop dolu bir program olacak. Öncelikle bugün 1 Mayıs ve tüm işçi ve emekçilerin de özel gününü kutlamak istiyorum bu vesileyle. Bugünkü konuğumuz Gameplay'in kurucu ortaklarından Kalde Arnart. Abi hoş geldin.
Merhaba Enis, hoş bulduk.
Nasılsın?
Ben de bütün emekçilerin ve bütün girişimcilerin 1 Mayıs'ını kutlarım.
Kesinlikle.
Çünkü girişim de bildiğin gibi çok emek yoğun bir iş. Gerçekten hani kan ve terle yapıyoruz biz bu işleri. Aha. O yüzden herkesin 1 Mayıs'ını kutluyorum.
Nasılsın abi? Nasıl gidiyor korona günlerin?
Bizim hani şerden hayır doğar derler ya, öyle oldu aslında.
Aha.
Yani bugüne kadar online eğitimin daha etkili olması için hani uğraşıyorduk. Fakat bu koronadan sonra yaptığımız işin değeri ve etkisi çok daha öne çıktı tabii. Dolayısıyla bu son, özellikle son 3 haftadır. Yani ilk baştaki 3 hafta, 3-4 hafta kimse hani ne yapacağız, ne edeceğiz bir karar verememe durumu vardı. Ama hani sürecin biraz daha uzayacağı belli olunca.
Şimdi aksiyona geçiliyor.
Evet, şu anda aksiyona geçilmeye başladı. Dolayısıyla son 3 haftadır inanılmaz derecede yoğunuz. Tabii Süper. Çok mutluyuz bundan.
Şimdi birazdan full detayına gireceğiz zaten bu serüvenin. Ben öncesinde şeyi söylemek istiyorum dinleyicilerimize. Ben işte ilk sizi gördüğümde işte 2017'deki Big Bang sahnesinde ilk görmüştüm. Ve hani ben böyle startup pitching konusunda çok meraklıyımdır. Hani böyle birçok startup'ın sunumlarını izlemeye çalışırım. Sizin böyle ikili bir şekilde sahneye çıkıp böyle sağlı sollu aralarda birbirinizi destekleyip ve güzel görsellerle yaptığınız sunum beni çok etkilemişti. Hani o günden beri böyle yakinen takip etmeye çalışıyorum paylaşımlarınızı, duyurularınızı. Zaten LinkedIn'de falan da çok aktifsiniz. İkiniz de. O yüzden de hani takdir ederek başlamak istedim. Çok güzel bir şey.
Teşekkürler. Sağ ol.
Abi istersen bir kısaca kendinden bahsederek başlayalım. Sonrasında Gameplay'in hikayesine geçelim. Böyle bir giriş yapalım.
Yani ben, biz doğuştan aslında, bizim bütün ekibimiz öyle. Doğuştan girişimci, fakat biz yaş itibariyle daha büyük olduğumuz için tabii bizim zamanımızda müteşebbis deniyordu buna. Fakat bilimsel olarak girişimci 2017'de İTÜ Çekirdek sayesinde olduk. Ben daha önce işte yönetmenlik, yapımcılık, işte film ithalatçılığı ve hani bir sürü işte stereoskopikler, holograf, hologram teknolojisi üzerine, hep görsel şeyler üzerine çok çalışmıştım. İşte Gökçen'le bizim tanışmamız da aslında hayatımızdaki dönüm noktası. İsviçre'de idi Gökçen ve interaktif bir video player'ı yapmıştı. Ben Türkiye haklarını almak için Gökçen'le irtibata geçtim. Türkiye haklarını bana sat diye dedim. Öyle tanıştık.
Çok iyi.
O günden beri de beraberiz, yani 2011'den beri. 2017'de çekirdeğe girdikten sonra da Çekirdek'te aldığımız eğitimler sayesinde ilk defa bir işi nasıl yapacağımızı öğrendik. Biz daha önce hep nasıl yapmayacağımızı öğrenerek öğrendik yaptığımız her şeyi. Girişimciliği öğrenince bunu ürün haline getirmeye karar verdik ve Gameplay adındaki şu anki interaktif video eğitim platformunu meydana getirdik. Ve 2020'de anladığım kadarıyla bizim 6. yılımız olacak.
Evet, muhtemelen.
Evet.
Abi şöyle, hani sen dedin ya, neyi yapmamamız gerektiğini öğrendik ilk başta. Ben onu çok değerli buluyorum. Hani böyle hiç daha önce hiçbir nasıl desem, bir şeyler uğraşıp başı sürtmeyen, yorulmayan ya da sorun yaşamayan insanlar sıfırdan eğitim aldığında, o girişimcilik eğitimleri, ben şunu gözlemliyorum. Abi bunu da yapmaya gerek var mı işte? Biz zaten yaparız bir şeyler. Hallederiz kafasına giriyor.
Meşhur son sözler onlar.
Aynen öyle. Ama mesela önceden senin gibi deneyimleyen ama oradaki acılarını hatırlayan, oradaki problemleri gören kişiler böyle temel ve ileri seviye eğitimleri almaya başladığında biz bunu çok daha güzel yapabiliriz gibi algılıyor ve çok daha hızlı ilerliyor.
Tabii o zaman üzerine giyiyorsun, denileni anlıyorsun çünkü. Yani aynen, başına aynen gelmeden bir şeyi hayal etmen çok zor. O sözde kalıyor. Ama hani başından onun acısını çektiysen, damdan düştüysen onu içselleştiriyorsun duyduğun anda. Ve yani hakikaten evreka diye böyle dışarılara koşasın geliyor. Yani hakikaten bizim için çok büyüleyici bir deneyimdi çekirdekteki süreç. Hı hı. Yani bugün yaptığımız her şeyi biz oradaki aldığımız eğitime, Mehmet Erçek ve Deniz Tunçalp'in bizim üzerimizdeki hı hı. çalışmalarına borçluyuz diyebilirim. Kesinlikle. Gerçekten hakları ödenmez yani ikisinin de.
Hı hı. Abi şöyle hani bazı ürünler var, bazı startuplar var. O işi yapıyorlar ama bazen çağın ilerisinde bir ürün oluyor. Belki sizinki de birazcık ilk kurulduğunda ilerisindeydi. Aslında yavaş yavaş pazar oturmaya başladı.
Ya ona ilerisinde demeyelim ama aha. hani product market fit dediğin şey hani,
aynen öyle.
İlla ilerisinde gerisinde değil yanında da olabilirsin ama aha. yani toplum bilincinin sana hazır olması lazım. Biz hı. gerçekten 2011'de bunu yaptığımız zaman kesinlikle zamanın işi değildi. Hı hı. İlerisinde demiyorum ama hani o zaman da değildi bu iş. Hı hı. Fakat işte bu ne zaman Netflix'te Bandersnatch yayınladılar, interaktif bir dizi olarak yayınladılar. Ondan sonra bizim çok kolaylaştı işimiz. Yani şöyle söyleyeyim, satışlarımız 18 kat arttı, gelirimiz 12 kat arttı 10 ay içinde. Netflix Bandersnatch yayınlandıktan sonra.
Siz anlatırken onu kullanarak mı anlatmaya başladınız?
Hayır ama insanlar onu seyrettiği anladılar. İçin daha hazırdı ne olduğuna. Daha yani yıldızların konumu mu diyeyim hani bunu bilimsel olarak nasıl ifade edeyim bilemiyorum. Çünkü gerçekten bir anda oldu bu. Hı hı. Yani bir anda bütün Türkiye'deki bütün şirketler ve eğitmenler interaktif videoyu anladı. Hı hı. Ve bir gecede oldu bu. Hı hı. Açıklayamıyorum nasıl olduğunu ama oldu.
Yok abi bu tarz şeyler hani en böyle Netflix sonuçta herkesin ortak noktası. Hani orada yaşandığı zaman çok fark ediyor. Biz de mesela kendi eğitimlerimizde o Bandersnatch'teki şey modelini uyguluyoruz. İşte soru soruyoruz insanlara. Onların sorduklarına göre eğitimin şeklini değiştiriyoruz.
Evet.
Hani o Bandersnatch cidden bayağı bir etki etti. Hani bunu senden de duymak hoşuma gitti açıkçası.
Tabii. Ya aslında şu antik Yunan'a dayanıyor aslında. Yani antik Yunan'daki bu felsefe okulları yani mesela Aristo'nun, Sokrat'ın okulları zaten bunun üzerine. Usta, çırak etkileşim üzerine gidiyor. Aslında hı-hı. temeli çok eski. Ama bu evet. etkileşim bir şekilde teknoloji, online eğitimde yoktu diyeyim. Hı-hı. Yani online eğitim pasifti. Hani karşına geçen birisi senin kafana bilgi atıyordu. Bugün kullandığımız tasarım bilginin ansiklopedilerde olduğu zamanın tasarımı. Yani benim annemi ve babamı ve beni eğitmek için yapılmış bir tasarım. Gerçekten bilginin olmadığı zamanlar. Dolayısıyla şu anda da eğitmenler ekranın karşısına çıkıyor ve izleyenin kafasına bilgi atmaya başlıyor. Güzel kardeşim, ben şu anda Google'a girdiğim zaman en iyi videoyu, en iyi eğitmeni, en iyi içeriği zaten bulabiliyorum. Yani aynen. bana niye bilgi anlatıyorsun ki? Sen bana o bilgiyle ne yapacağımı göster. Bana ilham ver. Bana bir yol çiz. Hani ben seni takip edeyim. Bak gene şeye döndük. Antik Yunan'a aslında. Gene usta çırağa döndük. Aha. Dolayısıyla aslında zamane eğitimi, yeni nesil eğitim diyeyim. Yeni nesil eğitim ilham vermek üzerine olmalı. Yani derinleşmek isteyene, arkadaşım şu linklere girip derinleşebilirsin konu üzerine. Veya şu eğitimime girersen daha da derine girebiliriz. Ama hani farkındalık için bak bu senin için yeterli. Çünkü bizim bir tane KPI'miz var. O KPI'da yani şirketin de bir tane KPI'yi var, çalışanın da bir KPI'yi var. Bizim de vendor olarak bir tane KPI'miz var. O da eğitimin tamamlanması.
Süper.
Dolayısıyla sen derinleşmek istemeyen birini sıkarak, bunaltarak hiçbir yere varamazsın. O eğitim de tamamlanmaz. Yani kesinlikle. Bugünkü online eğitimin başarısızlığının altında yatan temel sebebin bu olduğuna inanıyoruz biz ekip olarak. Dolayısıyla da bunu değiştirmek için elimizden geleni yapıyoruz.
Çok güzel bir misyondan bahsettiniz siz aslında abi. Bunu amaçlıyorsunuz, yapıyorsunuz. Şimdi bu ben ilk başta sizin 2017'den 2020'ye kadar böyle hızlandırılmış bir şekilde o yolculuğunuzu dinlemek istiyorum. Sonrasında da bu özellikle Mart'tan itibarenki koronavirüs sonrasına geçeceğim. Okay. Çünkü hani hayatınızda bayağı bir şey değişti. Ve eğitim sektörü de online'a çok hızlı bir şekilde kaydığı için burada evet. gameplay'in çok ciddi bir misyonu olacak. Evet. İstersen bir 2017-2020 tabii. arasında böyle rakamları da konuşarak, tabii süreci ki. De konuşarak hızlandıralım, sonra günümüze gelelim.
Okey. Biz 2017'de çekirdeğe girdik. Sürekli elemelerden geçerek işte bilmem kaç bin girişim arasından Big Bang sahnesine çıkabildik. Orada da aldığımız hibe ve yatırım miktarıyla en fazla yatırım ve hibe alan veya para alan diyeyim, dördüncü girişim olarak sahneden indik. O sahnede aldığımız finansal yardımlar sayesinde Amerika'da şirketimizi kurduk ve şirketleştik. Daha sonra da bizi şeye aldılar, Inogate programına seçildik, gene elemelerden geçip ve Inogate programıyla Amerika'ya gittik. Çok satış odaklı bir ekip olduğumuz için biz Amerika'da da yerinde satış yapan ilk ekip olduk.
Süper.
İki müşteriye satış yaptık ve döndük Türkiye'ye. Türkiye'ye döndükten sonra da Türkiye'deki satış işine ağırlık verdik. Tavuk dünyası Boyner'le başlayıp şu anki 20 tane müşterimize ve 92 bin lisans satışına ulaştık. Hı hı.
92 bin kullanıcı değil mi?
92 bin kullanıcı, evet. Süper. Şu anda aktif 50 bine yakın kullanıcı var. Satılmış lisans sayısı da 92 bin dün itibariyle. Şimdi şeyi söyleyeyim. Bu Netflix'te işte her şey hızlandı dedim. Hani 12 kat büyüdük bir anda. Yani World Cup'a girdik, pardon, onu atlamayayım. Inogate'den döndük, satışlarımızı yaptık ve bir süre sonra çok istediğimiz kadar hızlı büyüyemediğimizi fark ettik. Bu yüzden World Cup'a başvurduk ve World Cup programına kabul edildik. World Cup programında bizi gerçekten bir bakıma aldılar. O bakım sonucunda işte zaten Netflix'te tam o dönem Bandersnatch'i oynattı. Biz World Cup'ta olduğumuz süre içinde, yani girdiğimizden çıkana kadar, işte dediğim gibi gelirimizi 18, satışımızı 18 kat arttırdık, gelirimizi 12 kat arttırdık. Ve o ivme hiç azalmadan devam etti.
Süper.
Ta ki şeye kadar, koronavirüs hayatımıza girdi.
Şimdi korona sonrasını biraz bekletelim abi. Benim çünkü sormak istediğim sorular var.
Tabii.
Şimdi siz bu firmalarla görüşürken sonuçta o firmalar daha önce bu tarz bir ürün kullanmamıştır diye tahmin ediyorum ben. Bu çünkü şey için, bir startup için çok büyük zorluk. Zaten B2B'nin kendi zorlukları var. Bir de üstüne...
Pazarı biz yarattık. Yani kendi yarattığımız pazarın lideriyiz diye.
Buradaki ben zorlukları biraz detaylandırmak istiyorum. Hani eminim çok güzel hikayelerin vardır senin burayla ilgili. Şimdi, biraz buralarla ilgili örnek verebilir misin?
Şimdi zorluk demeyelim. Farkındalık diyeyim. Biz ilk işe başladığımız zaman, bu ama hani gameplay özelinde değil, genel olarak kendi hayatımızda, biz her zaman projeyi yapıp projeden hayatını kazanan insanlar olduk. Yani ben hiç hayatımda bir yerde maaşlı çalışmadım. Hep aklımdakileri satıp geçinmeye çalıştım. Dolayısıyla benim hep başıma gelen şöyle bir hikaye vardı. Ben toplantıya girerdim. Gökçen de aynı şekilde. İkimiz de girdiğimizde aynı şey olurdu. Toplantı performansımız bizim çok iyi zannediyorduk. Çünkü toplantılar muhteşem geçerdi. Başka birimlerden insanları çağırırlardı. Alkış kıyamet kapılara kadar bizi geçirirlerdi toplantıdan sonra. Fakat bir daha bizi kimse aramazdı. Allah Allah derdik. Yani eşim sorardı, nasıl geçti toplantı? Muhteşem falan falan.
Çok iyi.
Bir daha kimse bizi aramıyor ama. Sonra işte çekirdeğe girdikten sonra ve orada eğitimleri aldıktan sonra şunu fark ettik ki biz toplantı yapmıyormuşuz. Biz şov yapıyormuşuz.
Çok iyi bir done bu.
Evet, yani %95'i sürenin biz konuşuyoruz. Müşteriye hiçbir konuşma hakkı vermiyoruz. Sürekli projeyi anlatıyoruz. Onlar da mecburen deli herhalde bunlar diye bizi alkış kıyamet gittik diye sevinçten bizi geçiriyorlar aslında kapı. Yani gidiyorlar diye herhalde.
Kurtulduk.
Kurtulduk diye. Tabii tabii. Neyse. Bunu fark ettik. Fakat şey diyeceğim şey şu satış için. Gameplay'i kurduktan sonra biz müşterilerimize satışa gittiğimiz zaman aslında bizim başarımızın temelinde yatan şey şu. Biz aslında satışa gitmiyoruz. Kesinlikle bir satış konuşması da yapmıyoruz. Ve en önemli şey, biz ürün satmıyoruz. Bu çok önemli. Ürün satmıyorum ben. Ben çözüm satıyorum. Süper. Şimdi bu aradaki ayrım, acayip bir ayrım aradaki. Yani ışık yılı var ikisinin arasında. Çünkü ürün sattığınız zaman halı satıcısından bir farkınız yok. Bende bu halı var, santimetre karesinde şu kadar da düğüm var abi. Bak yün bu. Yıka, işte 100 yıl bozulmaz bu. Güneşten de etkilenmez abla. Al bunu, hayrını gör. Satış şeyin bu, sürecin bu. Halbuki çözüm sattığın zaman ürün önemli değil. Önemli olan tek bir şey var. Müşterinin problemini biliyor musun? Müşterinin problemi nedir? Peki bu problemi sen çözebiliyor musun? Şimdi bizim en büyük başarımızın sırrındaki Bizim başarımızın altında yatan tek sebep bu. Biz hiçbir zaman ürün satmadık, biz hep çözüm sattık. Bunun için de tabii müşterinin problemini çok iyi bulmamız gerekti. Yani onu da gene çekirdekteki aldığımız eğitimler ve daha sonra yaptığımız birkaç toplantıya borçluyuz. Çünkü çok önemli bir hikaye vardır. Bunu genelde anlatırlar. Vaktimiz varsa anlatayım.
Tabii tabii.
Adamın birisi gece uyuyamıyormuş. Ve yatak almak üzere yatakçıya gitmiş. Demiş ki en yumuşak yatağınıza bakayım. Bakmış hakikaten yumuşak. Son ama tatmin olmamış. Gitmiş başka bir yatakçıya. Demiş en yumuşak yatağınız bu mu? Yumuşak yatak arıyor adam. Aslında adamın derdi adam gece uyuyamıyor. Yatak aramaması lazım. Aslında adamın ilacı adaçayı. Adaçayı içse uyuyacak adam. Yani fark bu. Müşteri senden bir şey istiyor. Ben uyuyamıyorum yumuşak yatak istiyorum diyor. Ama sen aslında adamın ıhlamura ihtiyacı olduğunu, adaçayına ihtiyacı olduğunu biliyorsan o zaman sen problemini biliyorsun demektir.
Süper. Çok iyi.
Bu çok önemli. Yani biz o problemi anladık. Problemleri gördük. Ondan sonra zaten bizim satış işimiz çok kolaylaştı ve rahatladı. O yüzden biz artık satış yapmadık hiç. Biz sadece çözümünü nasıl, problemini nasıl çözeceğini anlatıyoruz.
O abi bu iki hikaye de gerçekten çok güzel. Hani o toplantı değil, şov yapıyormuşuz. Çok güzel bir içgörü ve hani nasıl desem öz eleştiri önceye yönelik. Müşterinin problemi çözebiliyor musun kısmı zaten çok kritik. Ürün satmıyorsun, çözüm satıyorsun. Ben burada şunu sormak istiyorum. Hani 2017'de başladın. Mesela bu toplantı değil, şov yapıyormuşuzu kaçıncı ayda fark ettin? Ve bu müşterinin problemine yönelik hareket etme, yani ürün satmıyorum, çözüm satıyorum diline ne zaman geçtiniz tahminin?
Şu, bunu bir eğitimde fark ettik. Şunu dedi eğitmenimiz bize. Dedi ki toplantının %70'inde müşteri konuşuyorsa büyük olasılıkla satışı yaptın demektir. Çünkü o zaman bütün problemini anladın ve o probleme uygun çözüm buldun. Şimdi bunu normalde bizim gibi bir tecrüben olmadan dinlediğin zaman bir kulağından girip bir kulağından çıkabilir.
Kesinlikle.
Fakat yıllarca bunu yaşadıktan sonra duyunca bir anda böyle bir hani evreka moment oluyor. Böyle bir o anda hayda doğru. Hep biz konuşuyoruz kardeşim. Hiç adamı dinlemediği fark etti.
Süper. %70-30.
Evet. Ondan sonra dinlemeye başladık ve soru sormaya başladık. Biz daha önce pek soru da sormazdık. Hani soru sormaya başladık. Ya çünkü müşterim ben tanımadığımı da fark ettim. Yani müşteriye gidiyordum, artık soru soruyordum. Anlatır mısınız sizin işler nasıl gidiyor? İşte seyrediyorlar mı eğitimi? Ölçebiliyor musunuz? Size bunun ne sakıncası var? Ne gibi zorluk yaşıyorsunuz? Gibi toplantılar sonunda biz artık şeyi anladık. Hani problemlerini anladık. Dedikleri şeyle aslında neyi kastettiklerini de anladık. Çünkü dedikleri şey genelde problemleri olmuyor işte. Hani uyuyamıyorum yumuşak yatak gibi oluyor, ifade ediliyor. Halbuki başka bir şey arıyorlar. Ne zaman ki onları anladık, yani müşterimi ben tanıdım artık, kendim kadar iyi tanıdım. O zaman zaten hiçbir sorun kalmıyor.
Süper. Bunda tabii şeyin de bence uygulanabilir. Hani muhtemelen de uyguluyorsunuzdur. Hani dijital footprint dediğimiz, hani o firmaya gitmeden geçmişte neler yapmışlar, böyle problemlerini de belki az çok bulmaya çalışıyor olabilirsiniz. Oralarda hani bir...
Şimdi firmalar genelde kapalı kutu oluyor. Çünkü gizlilik önemli tabii şirketler için. Bizim gittiğimiz şirketler de genelde çok büyük ve hani güvenlik prosedürleri yüksek firmalar. O yüzden çok önceden bakamıyoruz ama elimizde tabii çok ciddi bir data var. O da şu, içerideki bizim kullanıcılar ve şirketlerin dataları. Yani kaç kişi seyretmiş, hangi eğitimi, niye seyretmiş, hangi saatlerde seyretmişler, mobilden mi tercih etmişler, desktop'tan mı tercih etmişler gibi tabii şeyleri görüyoruz.
Süper.
Tabii dünyayı da çok yakından takip ediyoruz. Dolayısıyla dünyadaki bütün istatistikleri biliyoruz ve o yüzden çok rahat bir şekilde söyleyebiliyorum. Yani bir müşteriye gittiğim zaman kapıdan girip şunu söyleyebiliyorum. Sizin çalışanlarınızın %30'u sadece eğitimi tamamlıyor, %70'i tamamlamıyor değil mi diyorum. Evet diyorlar. Çünkü bunu biliyorum.
Güzel.
Yani bu tabii çok ciddi bir data bilgisi var. O data kesinlikle bilgisiyle gittiğimiz zaman zaten aynı dili konuşmaya başlıyoruz.
Kesinlikle. Abi aslında şey, hani Mart'a kadarki süreci bayağı bir özetledik. Yani yaptığınız işleri, firmalardaki çalışmaları. İstersen hani eklemek istediğim bir şey yoksa bu öncesine dair yavaş yavaş Mart ve sonrasına doğru ben gelmek istiyorum.
Şimdi Mart ve sonrası aslında korona sonrası diye aynen konuşalım istersen.
Aynen.
Şimdi korona başladığı zaman tabii bütün girişimler, bütün şirketler dünyada yaşayan herkes çok ciddi sorunlar yaşamaya başladı. Hı hı. Yani sosyal veya ailevi sorunlardan bahsetmiyorum, finansal sorunlar yaşamaya başladı. Çünkü bütün şirketlerin nakit akış dengesi bozuldu, tepe taklak oldu. Girişimler tabii bundan en çok etkilenen taraflardan biri. Gündelik çalışanlar, yevmiyeliler falan tabii korkunç bir süreç. Şimdi bu başladığı zaman tabii ki bizde de bir nakit akış problemi oldu. Bütün projeler durduruldu. Yani online'lar da durduruldu. Çünkü kimse ne yapacağını bilmiyordu. O dönem şunu düşünmeye başladık. Bu dönemde ne yapmak lazım? Hı hı. Şimdi bu dönem aslında bir elenme dönemi. Yani sağlam ekipler ayakta kalacak. Kötü ekipler dökülecek. Kötü şirketler de aynı şekilde dökülecek. Sağlam şirketler ayakta kalacak. Yani kurum kültürü veya kurum kültürü diyeyim ona, girişimler içinde bu geçerli.
Bir nevi doğal seleksiyon aslında.
Evet, doğal seleksiyon. Bu süreçte şunu yapmak lazım. Bu süreç kendini kurtarma süreci değil. Bu süreç herkesi kurtarma süreci. Dolayısıyla paylaşımın, işbirliğinin artması gereken bir süreç. Bunu anladık ve bunu anladığımız zaman da ekosisteme biz nasıl fayda üretebiliriz, nasıl daha kolay bu süreci atlatmasını sağlayabiliriz diye düşündük. Yani burada çünkü artık ben nasıl geçineceğim veya nakit akışımı düzelteceğim konusunda bir aksiyon alacağım, bir aksiyon yok yani. Hani bütün yollar tıkanmış. Aslında bu da bize çok büyük bir özgürlük verdi. Yani gelir peşinde koşmak yerine etrafa nasıl fayda yaratabilirim diye düşünmeye başladık. Ve dolayısıyla yeni bir model çıkarttık. Yani eğitimleri ertelenen veya ötelenen bütün eğitimcilere, danışmanlara, koçlara, kolaylaştırıcılara, mentorlara platformumuzu açtık. Evlerinde nasıl online eğitim üretebilecekleri üzerine bir interaktif video yayınladık. Onunla ilgili kılavuzlar ve dokümanlar hazırladık. Onları LinkedIn üzerinden yaydık. Bu bayağı da şey aldı, view aldı yani. Toplam 30 bin view var. Bizim CRM'imize göre de 700 kişi bizden dokümanı talep etmiş. Yani film seyretmiş ve filmdeki dokümanları talep etmiş. Evet. O 700 kişiye de dokümanları ulaştırdık. Ve bu bizim gelir amaçlı değil, sadece destek amaçlı yaptığımız iş bir anda bize yani onlarca müşteri olarak geri döndü. Bir anda biz de şaşırdık.
Kesinlikle.
Yani bizim atıyorum bir senede 20 müşteri ben elde etmişken bir hafta, geçen hafta mesela 18 tane müşteriyle konuştuk. 15'iyle hani şifayı okeyleştik. Hani sözleşme aşamasındayız çoğuyla. Yani bir anda patladı. Keza bir sürü de eğitmen geldi. Ben kendimi nasıl online'a çevireceğim diye. Dolayısıyla gece 9.45'te işte dün mesela 11'de gene şeydeydik. Zoom toplantısı yapıyorduk. Hani nasıl yapacağı konusunda yönlendiriyorduk. İşte danışmanlık veriyorduk. Ve bunu da çok zevkle yapıyoruz. Yani dolayısıyla bir sistem en zayıf üyesi kadar kuvvetlidir.
Kesinlikle.
Ya. Aynen dolayısıyla öyle. Gerçekten yani yeni nesil kafası, yeni nesil iş kafası ben nasıl kendimi kurtarırım değil aslında hep beraber nasıl daha iyi bir şey yapabiliriz kafası olduğuna inanıyoruz.
Abi bu şeye devam ediyor musunuz mesela şu an eğitmenler hala bu ücretsiz bir şekilde şey yapabiliyor mu?
Tabii tabii yani bizim eğitmenlere biz ücretsiz olarak bütün danışmanlığı veriyoruz. Korona öncesi şey de yapıyorduk. İlk filmlerine de mesela ücretsiz olarak çekiyorduk vaktimiz oldukça tabii. 20 kişi gelince tabii yapamıyorsun ama hani tek kişi geldi vaktimiz varsa hemen çekiyorduk filmini. Ama şu anda da hani nasıl yapabilecekleri konusunda yazdığımız doküman çok işe yaradı. Çünkü 4 tane eğitmen 7 tane eğitim yaptı bir haftada kendi evinde. Yakında da yayını alacağız. Yani salı günü yayında olacak. Kataloğa koyuyoruz onları. Dolayısıyla şey bu konuda ya bizi kullanmasa bile öğrenmesi herkesin faydasına bu iş.
Vallahi abi çok tebrik ediyorum. Hani ben bu kadar detaylı bilmiyordum bu kısmını. Cidden çok değerli çünkü hani onun satışa dönmesi de çok doğal bence. Çünkü hani o insanlar o eğitimleri yapınca sonuçta o eğitimleri bir yerlerde verecekler. Tabii ve onların karşısına gelen ilk soru siz bu eğitimi nereden öğrendiniz? Yani bu eğitimi nasıl bu şekilde yaptınız? Onlar da hani şey değilse, vefasız değillerse sizin isminizi verecekler zaten.
Benim ismimi vermesi önemli değil. Önemli olan izleyicisini kaçırmayacak şekilde eğitim vermesi. Aynen, yani evet, onu yapsın. O zaten o dili en iyi kullanabileceği yer bizim platformumuz zaten. Gidecek başka yeri yok. Yani biz toplantılarda da onu diyorum ben. Yani bu sene bizi kullanmazsanız seneye zaten gameplay diyeceksiniz diyorum. Çünkü gerçekten kaçış yok. Yani dünya oraya gidiyor.
Kesinlikle.
Dolayısıyla onu çok büyük bir güvenle söylüyorum. Yani bu ego, ukalalık anlamında değil ama bu bir şey ya. Bu bir gerçek. Yani interaktif video gibi bir şey varken, böyle bir eğlenceli bir dil varken neden öbürünü yapsın ki bir insan? Yani bir şeyi yok, mantığı yok.
Kesinlikle. Abi burada ben şeyi sormak istiyorum. Şimdi iş çok arttı. Müşteri görüşme sayısı arttı. Bir yandan müşteri sayısı artıyor ve sizden faydalanan, sizle birlikte işini büyüten birçok insan var. Mesela ekip olarak sizin hayatınızda neler değişti bu periyotta? Hani yetişebiliyor musunuz? Böyle çalışma temponuzun arttığını tabii ki tahmin ediyorum da. Biraz buraları ya şöyle, bahsedebilir misin?
İlk 3-4 gün çok zor geçti. Çünkü ya günde 5-6 toplantı yapıyorsun. Bir de online toplantı daha çok yoruyor normal toplantıdan. Evet. Enteresan bir şekilde. Böyle bir 3-4 gün hani herhalde öleceğiz dedik. Yani biz nasıl başaracağız bu işi? Fakat sonra 5-6 gün böyle bir enerji geldi. Ve bir şekilde yeni düzene adapte olduk. Yani şu anda çalıştıkça daha çok enerji geliyor diyeyim. Öyle bir şeydeyiz, durumdayız. Dolayısıyla 6 kişi olarak hala götürüyoruz biz bu işi. Bakalım ne olacak? Yani şimdilik daha takılmadık.
Ya benim şu an hani işleri artan startuplarda gözlemlediğim şey var. Hani burada hani para kazanmaya da şey motivasyondan ziyade sen şu an belki de hayat kurtarıyorsun baktığın zaman. Çünkü o eğitmenlerin birçoğunun işleri çok azaldı ve fizikselde gitmeyen ve online'da adapte olamayan onlarca yüzlerce eğitmen var. Hani sen onların online'a adapte olmasına böyle bir adım bile fayda sağlasan onun hayatını belki 5-6 adımlık bir fayda sağlıyorsun. Onun fayda da otomatik olarak katılımcıya yansıyor. Katılımcı tabii, firmaya yansıyor. Böyle uçtan uca aslında sen böyle alttan bir şey gibi aslında.
Tabii kelebek etkisi.
Kelebek etkisi yapıyorsun. Aynen öyle.
Yani herkese yapacağı en ufak katkı o katlanarak büyüyor zaten ekosistemin içinde ve gene birbirimizi besliyoruz onunla. Yani sana dönüyor zaten o yaptığın şey. Verdiğin şeyin 2 katı, 3 katı zaten geliyor sana. Onu biliyoruz ve gözlemliyoruz zaten. Dolayısıyla hani çok zevkle yapıyoruz bunu. Ya bizim misyonumuz bu zaten. Biz sonuç olarak hani hakikaten amacımız o yani. Bütün dili değiştirmek. Biz böyle büyük bir amaçla yola çıktık. Aslında bizim motivasyon kaynağımız diyeyim. Amacımız demeyeyim de motivasyon kaynağımız o. Yani bütün dünyayı gameplay'ce konuşturmak istiyoruz. Bu gameplay platformuyla olur. Başka bir platformla yaparlar. Önemli değil ama bu dili konuşsunlar. İstediğimiz o.
Süper abi. Şeyi sormak istiyorum. Şu an startupların en büyük challenge'larından bir tanesi de mevcut ürünleri iyileştirelim mi? Yeni ürün mü geliştirelim? Hangisine ne kadar zaman ayıralım? Hangi ekip üyesi hangi rolde nasıl çalışsın gibi problemler var. Hani siz burada mesela şeye nasıl desem bu eğitmenlere, mentorlara, koçlara bu ürünü yaparken ya da yeni diğer özellikleri düşünürken nasıl bir karar alma mekanizmanız var o tarafta?
Bizim karar alma mekanizmamız belli. Biz sadece çözüm ve hani mümkün olduğu en az pürüzlü çözümü sunmaya ve üretmeye çalışıyoruz. Fakat bunun dışında aslında dediğim gibi bunların hepsi biraz ürünle ilgili şeyler. Çok ürün odaklı değiliz biz. Biz dediğim gibi çözüm odaklıyız ve katkı odaklıyız. Dolayısıyla bu dönemde benim aslında girişimcilere tavsiyem şu. Zor bir dönem ve ne yaparsanız yapın sizin dışınızda bir takım güçlerin yönlendirdiği bir dönem. Yani korona üzerinde hiçbir yetkimiz ve etkimiz yok. Ne olacağı konusunda hiçbir yetkimiz ve etkimiz yok. Dolayısıyla bu süreçte bunu kabul edip, hani direnmeyip, bunu kabul edin ve bu süreyi üründen ziyade müşterinizle bağ kurmak üzere geliştirin veya paydaşlarınızı veya iş ortaklarınızı rahat ettirmek veya onlara katkıda bulunmak ve işbirlikleri geliştirmek üzere geçirin tavsiyesinde bulunabilirim. Çünkü özellikle girişimcilerin birbiriyle işbirliğine girmesi çok faydalı olduğuna inanıyorum. Özellikle complementary productlar oldukları zaman Yani biz mesela bizimle complementary olduğuna inandığımız bütün girişimlerle ilişkiye girdik. Çoğuyla ortak iş yapıyoruz. Onların platformunu kullanıyorum, entegrasyonumu yapıyorum. İçine girmeye çalışıyorum, müşterilerime tavsiye ediyorum. Çünkü dediğim gibi bu ekosistemi biz beraber büyüteceğiz ve beraber kuvvetlendireceğiz.
Kesinlikle.
Dolayısıyla ben rakibe karşıyım, ben rakibe inanmıyorum. Benim Türkiye'de hiçbir rakibim yok. Çünkü herkesle ben iş ortağıyım. Yani eğitmenin rakibi değilim, iş ortağıyım.
Aynen.
LMS'lerin rakibi değilim, iş ortağıyım. Benimle aynı işi yapan başka adamlar varsa bile onlarla da iş ortağı olurum ben. Bu konuda hiçbir şeyim yok. Ben gerçekten rekabete inanmayan birisiyim. Ben sadece katkıya inanan birisiyim. Yani ekip olarak biz katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Müşterimize nasıl katkıda bulunabiliriz? Nasıl daha iyi yapabiliriz? İzleyene nasıl katkıda bulunabiliriz? İş ortaklarımıza nasıl katkıda bulunabiliriz? Çünkü bir ilişkide karşı taraf sizden fazla kazanmıyorsa o iş birliği yürümez zaten. Kesinlikle. O ortaklık da yürümez. Dolayısıyla iş yaparken karşı taraf ne kazanıyor muhakkak önünüze koymanız lazım. Ben karşı tarafa ne kazandırıyorum? Eğer bir şey kazandırıyorsanız zaten bir ortaklık, bir işbirliği olacak demektir. Dolayısıyla benim tek tavsiye edebileceğim bu dönemi biraz hani kişisel gelişim gibi oldu ama hani bu yönde.
Yok, çok doğru söylediklerim. Ben şeyi merak ettim abi, şimdi müşteriyle bağ kurmak dedin. Hani onları anlayıp onları rahat ettirmek dedin. Senin şu an mesela birçok yeni müşteri elde etmişsin. Hani rakamları söyledin az önce. Ama onunla birlikte de mevcutta devam eden müşteriler de var. Siz o mevcutta devam eden ve mutlu müşterileri diyelim, sizi kullanan. Evet. O insanlara yönelik nasıl şeyler yapıyorsunuz bu periyotta? Ya da onlardan mesela şunu da ekleyeyim. Onlardan mı size daha çok talep geliyor? Yoksa siz direkt proaktiflik yapıp ya da ekstradan onlara mı, hani şunu da mı doğru yapın, şöyle mi yapsanız gibi mi yaklaşıyorsunuz? O mevcut müşterilerde nasıl bir durum var?
Şöyle, şimdi bizim her sektörden müşterimiz var ve çoğunun bütün iş akışları farklı. Hani hepsine uyacak bir çözüm yok ama hani mesela Ercan Altuğ Yılmaz oyunlaştırma eğitimini bu dönemde hani evde millet çıldırıyor, sıkılıyor diye mesela ücretsiz olarak dağıttık onu. Birkaç eğitmenimiz daha şimdi bu hafta başlayacaklar ücretsiz eğitim dağıtmaya. Ama dediğim gibi bu çok önemli bir şey değil. Önemli olan şey şu: müşterimizin bir sıkıntısı olduğunda bizi arayabileceğini bilmesi asıl önemli olan nokta. Dolayısıyla bir konuda takıldıkları zaman, finansal açıdan zorlandıkları zaman veya bir şeyin üstesinden gelemedikleri zaman biz o konuda onlara zaten elimizden gelen desteği veriyoruz. Yani dediğim gibi Allah abla hayrını gör gibi ürün satmadığımız için biz sürecin her yerindeyiz. Dolayısıyla bizim çok böyle hani müşteri şirket ilişkisi gibi değil, daha çok hani ne haber abi, ne
birlikte yapıyormuş gibi.
Evet, yani birlikte yapıyormuş gibiyiz.
Süper. Abi şeyi sormak istiyorum. Hani şu an aslında hem olumlu hem olumsuz anlamlı bir bilinmezin içindeyiz. Hani senin gibi hani eğitim odaklı bir ya da bu döneme hazır bir startup çok hızlı bir şekilde büyüyebiliyor. Tam tersi hani fizikselliğin gerektirdiği işte lojistik sektörü olsun, turizm sektörü, hepsini saymayalım tekrardan.
Evet.
Onlar bir anda olumsuz şeyde düşüyor. İki evet. taraf için de ama ortak şöyle bir nokta var. Geleceği bir şekilde iyi görüp, iyi analiz edip ona göre planlama yapmaları gerekiyor. Olumlu da olsa, olumsuz da olsa.
Ya en önemli şey problemle, şimdi eğer yenemeyeceğin bir problem varsa, yani senin gücünün dışında bir şeyler oluyorsa, en önemli olan şey onu kabullenmek lazım. Yani direnme, kabullen. Yani şu anda COVID var. Ne zaman biteceği belli değil. Hani Eylül diyen var, Ekim diyen var. Demek ki en kötümser senaryo Ekim sonuna kadar ben bu durumda kalacağız arkadaşlar. Şimdi bunu bir kere kabul ettiğiniz zaman o zaman işte bir yol açılıyor sizin önünüze. Yapılabilecek şeyler çıkıyor. Öteki türlü sadece yapamayacaklarına ve yapamadıklarına odaklanıyorsun. Aynen. Dolayısıyla bu dönem hani hakikaten kişisel gelişim dönemi gibi olmalı. Ve dediğim gibi Ekim için, Kasım için, önümüzdeki günler için kendi müşterilerine, kendi paydaşlarına, iş ortaklarına onlarla beraber ortak katkı ve işbirlikleri geliştirme yoluna gitmek zorunda herkes bence. Yapılabilecek başka bir şey yok çünkü. Yani bizim dışımızda olan bir şey. Yani evden dışarıya çıkmıyoruz. 50 gündür evdeyiz yani. Ne yapabiliriz ki?
Aynen öyle. Ben de tam onu soracaktım zaten. Bu hani ileriye yönelik planlamalarla ilgili soracaktım. Zaten sen açıkladın onu da. Hani eklemek istediğim bir şey varsa onu alabilirim. Mesela işte Ekim, Kasım ya da yıl sonuna doğru hani gameplay'in
yol haritası olarak. Arkadaşlar, durum ne kadar umutsuz görünürse gözüksün bulunduğunuz yerden, sonuç olarak bu geçecek. Yani dünyadaki hem en iyi şey hem de en kötü şey, hiçbir şey kalıcı değil. İyi şey de geçiyor, kötü şey de geçiyor. Dolayısıyla değiştiremeyeceğiniz bir şey için fazla kendinizi harap etmeyin. Çünkü hakikaten bu hepimizin dışında bir olay. Bu dönemi nasıl verimli, bu dönemi nasıl geleceğe dair tohumlar atarak geçirebileceğinizi bence planlamaya başlayın. Bu süreç geçecek. Geçtiği zaman ama hazır olmanız lazım.
Kesinlikle.
Geleceğim tek şey bu.
Abi ben sonuna doğru da geliyoruz yavaştan yayının. Şeyi sormak istiyorum. Şu an hani Türkiye'de bu sorun yaşanıyor. Eş zamanlı olarak dünyanın birçok yerinde de bu problem yaşandığını tahmin edebiliyoruz.
Tabii.
Hani sizin tarafta hani özellikle B2B satışlarda böyle birebir hani çok görüşmeden ya da yerel bir satışçın olmadan çok kolay olmuyor. Hani benim gözlemlediğim kadarıyla. Evet. Sizin burada hani globalleşme tarafında nasıl bir şey var kafanızda? Şu an hani online satış olarak nasıl görüyorsun bu global tarafı?
Şimdi bizim hedefimiz son 1,5 yıldır hep Amerika'ya gitmek. Fakat bu kurların yükselmesi falan bizi perişan etti tabii. Dolayısıyla gidemedik Amerika'ya. Ve evet, dediğin çok doğru. B2B iş yaptığın zaman müşteriye dokunarak genelde satış yapman gerekiyor. Ne kadar SaaS da olsan muhakkak müşteriye dokunman gerekiyor.
Kesinlikle.
Fakat gene işte şerden hayıra gene bağlıyoruz. Bu Covid çıktığından beri yabancı Fransız bir şirketle bir anlaşma yaptık. 50 ülkede bir proje yapacağız. Onlar bizi buldu. Biz bir şey yapmadık. Yani bizim çabamızda olan bizim başarımız değil aslında. Bu şans diyelim. Hintli bir firmayla görüşüyoruz. O da gene global. Dünyanın birkaç yerinde bir proje için konuşuyor. Ve işin en güzel tarafı şu: Avrupa'dan, Eurozone'dan, İngiltere'den özellikle firmalar bizi bulmaya başladı. Daha doğrusu ben ufak ufak LinkedIn'den onlarla comment yaptım. Onun üzerine ilişki gelişti ve demo hesap açmamızı istediler. Şu anda bu hafta işte 4 kişiye demo hesap açacağız. Ve online satışı becerebilirsek eğer, o zaman dünyanın en mutlu insanı olacağım herhalde ben.
Yani. Çok büyük bir şey var çünkü orada. Hani
evet, yani bu Covid sayesinde hakikaten müşteriye dokunmadan satış bir anda canlanırsa, o zaman tabii işin bütün rengi değişecek. Bizim bütün planlar da değişecek demek.
Yani o Twitter'daki hepsi sen de gördün bilmiyorum ama şey, yani çok klişeleşti bu ara ama yine çok yerinde olduğu için söylemek durumundayım. İşte dijital transformasyonu en çok sağlayan nedir sorusunda.
Evet.
Üçüncü soruda Covid var, cidden öyle. Yani böyle bir değişim olamaz
doğru.
Ya.
Evet. Gerçekten. Yani evet. Yani 5 herkes... yılı öne 5 yıl ileri attı bir anda herkesi.
Aynen öyle. Yani inşallah adapte olabiliriz dönüşünde. Ben en çok korktuğum şey şu abi. Hani şimdi bu şekilde çalışıyoruz, ediyoruz. Tabii ki hani fiziksellik bir şekilde hayatımızın içine tekrardan girmeli bu arada. Çünkü özellikle hani Türkiye gibi hani Akdeniz iklimi, İnsanları böyle birlikte konuşmaya, birlikte kahve içmeyi de seviyoruz. Ama hani eski halimize dönersek yazıklar olsun diyeceğim artık. Yani.
Yok, cin artık şişeden çıktı, bir daha girmez. Yani.
İnşallah.
Tabii.
Benim hala bir korkum girmez. Var. En azından böyle yarı yarıya dengeli falan olsun yani.
Yok, girmez yani, mümkün değil. Bundan sonra eskisi gibi devam etmemiz mümkün değil kesinlikle.
İnşallah öyle olur. Abi çok teşekkür ederim. Ağzına sağlık.
Ben çok teşekkür ederim.
Çok keyifli ve öğretici oldu benim için de.
Sağ ol.
Ben böyle hani her konuşmalarda böyle notlar alıyorum yan tarafa. Böyle 3,5 sayfa yakın not aldım.
Of. Benle de paylaşma. Unutmayalım sonra.
Bunlara yönelik şey, hani benim ekibim podcastleri ve bizim YouTube yayınlarını falan dinleyip özetle çıkartıyorlar. Hani bunları yani yakın bir zamanda böyle bir kapsamlı bir rapor haline getireceğiz. Çok da güzel bir rapor olacağına inanıyorum. Hani ekosistem için.
Süper.
Öyle bir çalışmamız var. Şeyi de bu aradan yayından önce onu da söylemiş oldum. Bizim eğitimde dönüşüm diye yeni bir programa da başladık. Bu hafta
evet,
içinde.
Takip ediyorum, gördüm.
Aha. Orada hani seni de yakın zamanda konuk etmek güzel olacak bizim için.
Çok sevinirim. Gökçen'le hemen katılırım.
Aha. Aynen. Zamanda, tabii. Zaten hani bizim konu başlığının altına bir şey yazsak gameplay yazmamız gerekiyor neredeyse. Çünkü direkt şey yani sizin yaptığınız bir şey eğitimde dönüşüm. O yüzden onun da şeyini vermiş oldum. Orada biraz daha hani daha startup odaklı değil de daha böyle eğitim sektörünü ve oradaki dönüşümleri daha detayına gireceğiz. Hani o yayını da dinleyebilirsiniz. Muhtemelen 11 ile 15 Mayıs arası bir akşam olacak. Onun da paylaşımını yaparız.
Ne zaman istersen.
Aynen, buradan da söylemiş olalım dinleyicilerimize. Çok teşekkür ederiz bizi dinlediğiniz için. Sorularınız, önerileriniz, görüşleriniz, işbirliği talepleriniz olursa ben Kaldi abinin ve Gameplay'in linklerini podcast'in altına koyuyorum. Oradan dilediğiniz gibi iletişime geçebilirsiniz. Çok içten, hani dinlediniz zaten, çok içten ve işbirliğine açık bir insan kendisi. Şirket olarak da öyle. Her türlü işbirliğini konuşacağına eminim ben.
Şunu o zaman ben hemen söyleyeyim. Özellikle genç girişimciler için. Genç girişimcilere bir tavsiyede bulunayım. Ve bir açık kapı bırakayım.
Tamam.
Diğer girişimcilerle ilişki kurmaktan çekinmeyin. Ve 40 yıllık arkadaşınızmış gibi arayın bir derdiniz varsa. Herkes size gönüllü olarak mentorluk, danışmanlık, yol göstericilik seve seve yapacaktır.
Kesinlikle.
Dolayısıyla aramaktan çekinmeyin.
Bu dönemde o da ciddi bir motivasyon. Yani daha o yollardan geçmiş insanların hani o give back kültürü yaratmak her ekosistemi şeyidir. Hani mesela iki gün önce şeyle konuşmuştum ben. TV'nin kurucusu Asude ile. O şey demişti işte, bir önceki o 10 yıl YGA'da çalışmış, şey dedi. YGA bir organizasyon değil, organizma gibi bir tabirde bulunmuştu. Bizim ekosistemin de öyle olması gerekiyor. Hani belli bir yere gelen insanların elinden geldiği kadar geri onu verip de o sürdürülebilirliği sağlaması gerekiyor.
Kesinlikle.
Çok önemli orası.
Kesinlikle. Aldığımızı geri vermemiz lazım. Ben ona inanıyorum.
Başka türlü büyümez yani.
Aynen öyle.
Abi çok sağ ol. Ağzına sağlık. Bir sonraki bölümlerde yine konuk edeceğiz seni zaten. Yeni gelişmeler de olursa çağırırız, her zaman kapımız açık. Çok da keyifli
şekilde
konuk etmek isterim. Dinleyicilere de teşekkür edelim. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı'nda tekrardan kutlayarak kapanışı yapıyorum. İyi günler.
İyi günler.